bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır.
Sofist, Platon, Sosyal Yayınlar İstanbul 2000, Türkçe'ye çeviren Cenap Karakaya, Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Umut Tellici. Platon, onu okuyanlar için büyük bir zevk, hatta büyük bir neşe kaynağıdır. Onun eşsiz bir şekil mükemmelliği ile yine eşsiz bir düşünce derinliğinin birleşmesinden oluşan diyalogları, zaman aşımına kafa tutarcasına günümüze kadar gelmişlerdir. Platon'un eserleri hiç yaşlanmamış, tazeliğini ve canlılığını uzak bir geçmişte ilk yazıldıkları günlerdeki gibi korumuşlardır. Sokrates'in yurttaşlarını rahatsız eden, hatta sabırlarını taşırtıp öfkelendiren soruları, erdem nedir, cesaret nedir, dindarlık nedir, ne demeye gelir bu deyimler ve bunlar gibi daha birçokları, günümüz insanları için de aynı derecede rahatsız edici ve akıl karıştırıcı sorulardır. Sofist veya varlık üzerine, mantık türü. Theodoros. İşte Sokrates, dün buluşmak için verdiğimiz sözü tutup geldik ve şu yabancıyı da yanımızda getirdik. Kendisi aslen ele alıldır. Parmenides'in, Zenon'un öğrencileri çevresinden bir kişi, yani kısacası tam bir filozof. Sokrates, Theodoros, sakın sen bir yabancı yerine Hemeros'un dediği gibi bilmeden bir tanrı getirmiş olmayasın. Çünkü Hemeros'un dediğine göre adalete büyük saygısı olan insanlara yoldaşlık eden tanrılar varsa eğer, bunların başında insanların eylemlerindeki hakka aykırılıkları ya da uygunlukları böyle denetlemeye gelen yabancılar tanrısı yer alır. Kim bilir, belki senin yanı sıra bize gelen kişi de bu yüce varlıklardan biridir ve tanrısal fikir çürütücü olarak biz değersiz tartışmacıları denetlemek ve çürütmek için çıka gelmiştir. Theodoros, hayır Sokrates, bu yabancı hiç de senin dediğin gibi değil. Tartışma sanatının ateşli dostlarından çok daha ölçülü. Ben bu adamı asla bir tanrı olarak görmüyorum. Ama bir tanrısal varlık olarak evet. Çünkü bütün filozoflara bu sıfatı veririm ben. Sokrates, doğru da yaparsın dostum. Ama korkarım bu tür insanları tanımak, deyim yerindeyse tanrıları tanımaktan hiç de kolay değildir. Çünkü bu tür insanlar görünüşte değil, gerçekte filozof olanlar, şehir şehir dolaşarak tepeden bir bakışla şu aşağı dünyanın insanların hayatını gözden geçirmeye giriştiklerinde cahil kalabalığın kafasında son derece farklı görüntüler oluştururlar. Kimilerine göre hiç değerleri yoktur. Kimilerine göre ise değerlerine paha biçilmez. Bazen devlet adamı, bazen sofist görüntüsüne bürünürler. Hatta bazen kimi insanlar üzerinde hepten hezeyan ediyormuş izlenimini bırakırlar. Eğer sorumu hoş karşılayacak olursa yabancıya sormak isterim. Acaba onun yurdunda insanlar bu kimselere ne gözle bakıyorlar? Onlara ne ad veriyorlar? Theodoros, kimlere? Sokrates, sofiste, devlet adamına, filozofa. Theodoros, tam olarak neyi bilmek istiyoruz? Bunlar hakkında sorduğun, cevaplandırılmasını istediğin soru ne? Sokrates, şu. Bu topluluğu tek bir birlik olarak mı görüyorlar? Yoksa iki birlik olarak mı? Yahut da burada üç at bulunduğuna göre her bir at için ayrı olarak üç cins mi belirliyorlar? Theodoros, sanırım yabancı bunu açıklamakta hiç zorluk çekmeyecektir. Öyle değil mi yabancı? Hiç zorluk çekmeden bunu cevaplandırabiliriz değil mi? Yabancı, elbette öyle Theodoros. Bunlara üç ayrı cins gözüyle bakıldığını söylemek gerçekten de benim için ne zordur ne de bir meziyettir. Ama bunların ne olduklarını teker teker açıkça tanımlamak hiç de öyle küçük ya da kolay bir iş değildir. Theodoros, çok isabetli bir soru sordun Sokrates. Çünkü dokunmuş olduğun konular tam da bizim buraya gelirken yabancıya sorduklarımıza yakın konular. Ve o, şimdi sana karşı ileri sürdüğü güçlükleri aynen bize karşı da bahane olarak kullanıyordu. Çünkü kendi ifadesine göre bu konular hakkında pek çok ders dinlemiş ve dinlediklerini de sıkıca aklında tutmuş. Sokrates, öyleyse keramet de ilk dileğimizi yerine getirmeyi reddetme yabancı. Ama önce de bize genellikle tercih ettiğin yol hangisidir? Kanıtlamak istediğin tezi uzun bir açıklamayla tek başına sunmak mı? Yoksa soru cevap metodu mu? Nitekim yıllar önce bir gün Parmenides bu ikinci metodu kullanarak benim önümde harikulade kanıtlar geliştirmişti. O zamanlar ben henüz bir delikanlıydım. O ise oldukça ileri bir yaşta bulunuyordu. Yabancı, karşında hatır sayan uyumlu bir muhatap bulunuyorsa en kolay metot budur Sokrates. Yani karşılıklı konuşma metodu. Aksi halde tek başına argümantasyon yapma yolu daha iyidir. Sokrates, o halde burada bulunanlar arasından dilediğini seçebilirsin. Çünkü hepsi de senin uyumlu muhatabın olacaktır. Ama bana sorarsan bir genci mesela şu teyit sosu seçebilirsin. Ya da gözünü kestiği bir başkasını. Yabancı. Sokrates bu ilk karşılaşmada düşüncelerimizi kısa kısa cümlelerde birbirimize aktararak sohbet edecek yerde çok geniş kapsamlı bir argümantasyonu tek başıma ya da bir başkasıyla konuşarak adeta bir hitabet gösterisi yapıyormuşçasına uzun uzun geliştirmeye kalkışmaktan doğrusu biraz utanıyorum. Çünkü el attığımız mesele hiç de senin ifade ettiğin gibi ilk ortaya konulduğunda sanılabileceği kadar basit değildir. Tam tersine çok uzun bir açıklamaya gerektirir. Ama bir yandan benim yani konuğumuzun senin ve dostlarının ısrarlarına boyun eğmememin özellikle söylemiş olduğun sözlerden sonra nezaketsizlik ve kabalık olacağını da çok iyi görüyorum. Onun için kendisiyle daha önce yapmış olduğun konuşmalardan edindiğim izlenime dayanarak ve senin de isteğin üzerine gerekli cevapları bana Theaetetos'un vermesini seve seve kabul ediyorum. Theaetetos, istediğin gibi olsun yabancı. Sokrates'in dediği gibi bu davranışınla hepimizi hoşnut kılmış olacaksın. Yabancı, bu konuda başkaca söylenecek bir söz korkarım gereksiz olur. Ama öyle görünüyor ki Theaetetos, bundan böyle tartışmanın yükü senin omuzlarında olacak. Bu uzun iş sana biraz ağır gelecek olursa bu yüzden asla bana değil fakat burada bulunan dostlarına gücenmen gerekir. Theaetetos, öyle hemencecik yorulmayacağımdan eminim. Ama böyle bir şey başıma gelecek olursa şurada duran Sokrates'i aramıza alırız. Kendisini Sokrates adaşı ve benim yurttaşımdır. O da benimle aynı öğretimi görüyor. Çalışmalarıma büyük ölçüde katılmak hiç de onun alışık olmadığı bir şey değildir. Yabancı, iyi dedin. Bu zaten senin bileceğin iş. Argumentasyonun seyri içinde buna kendin karar verirsin. İkimize düşen işe gelince bu, bence bu araştırmaya önce sofistten başlamak ve sofistin ne olduğunu bulup bunu açık bir şekilde tanımlamaya çalışmaktır. Çünkü şu an sen ve ben ancak sofistin adı üzerine anlaşmış durumdayız. Ama bu adın onda işaret ettiği fonksiyona gelince bu konuda her birimiz kafamızda tamamen kişisel bir kavram taşıyor olabiliriz. Oysa her zaman her araştırmada söz konusu şeyi belirleyen nedenler vasıtasıyla o şey üzerinde mutlaka anlaşmış olmak yoksa tanımlama işini bir yana bırakarak yalnızca o şeyin adı üzerinde anlaşmakla yetinmemek lazımdır. Araştırmamızın konusunu oluşturan soya gelince, sofistin ne olduğunu anlamak hiç de kolay bir iş değildir. Fakat başarılması gereken iş ne kadar büyük olursa olsun, bu gibi durumlarda herkesçe ve her zaman kabul edilen bir kural vardır. Önce daha küçük ve daha kolay örnekler üzerine denemeler yapmak ve ancak bundan sonra asıl büyük konulara geçmek. İşte Theaetetos. Ben de bu nedenle şu içinde bulunduğumuz durumda böyle davranmamızı salık vererek diyorum ki, sofist denen yaratığı ele geçirmek için ne yapılması gerektiğini bildiğimiz güç ve zahmetli avı şimdilik bir yana bırakıp önce bu araştırmada kullanacağımız metodu nispeten daha kolay konular üzerinde deneyelim. Tabii senin önereceğin daha kolay bir yol yoksa eğer. Theaetetos, hayır, önerebileceğim başka bir yol yok. Yabancı, öyleyse büyük konumuz için bir model bulmak üzere basit bir konu üzerinde bir araştırma yapalım. İster misin? Theaetetos, isterim. Yabancı, bilinmesi kolay ve küçük olmakla birlikte herhangi bir daha büyük konumun içerebileceği tanımdan daha az verimli olmayan bir tanımı içeren bir konu olarak neyi önerebiliriz? Mesela oltayla balık avlamayı alsak ne dersin? Hem çok bilinen hem de çok fazla özen gerektirmeyen bir konu, öyle değil mi? Theaetetos, öyle. Yabancı, böyle olmakla birlikte bu konunun gerektirdiği metotta ve onun tanımında yine de amacımız bakımından bize yararlı olacak bir şeyler bulmaktan geri kalmayacağımızı sanıyorum. Theaetetos, çok iyi olur bu. Yabancı, öyleyse konuya şu şekilde yaklaşabilir miyiz? Söyle bana, balık avcılığı bir sanat mıdır? Ya da eğer sanat değilse onu nasıl bir faaliyet türü olarak görebiliriz? Theaetetos, onun bir sanat olmadığını söylemek en onaylanamayacak cevap olurdu. Yabancı, ama her hakiki sanat sonuçta özetini iki formda bulur. Theaetetos, hangi formlarda? Yabancı, tarım ve ölümlü cisimlerin varlığının korunmasını sağlayan her türlü bakım işi. Taşınır şeyler diye adlandırdığımız, tertip ve teşkil edilmiş şeylere ait her türlü emek ve nihayet taklit. Bütün bunlar haklı olarak tek bir at altında toplanamaz mı? Theaetetos, nasıl ve hangi at altında? Yabancı, daha önce var değilken, daha sonra var hale getirilen her şey için getirmek, meydana getirmek, getirilmek de meydana getirilmektir diyebiliriz. Theaetetos, diyebiliriz. Yabancı, şimdi bu güç yukarıda saydığımız sanatların hepsinde vardır. Theaetetos, doğru. Yabancı, öyleyse bütün bu sanatlara verilecek ortak ad üretim olmak gerekir. Theaetetos, tamam. Yabancı, bundan sonra bilim ve bilgi, daha sonra da para kazanma mücadele, av gibi şeyler gelir. Gerçekte bunların hiçbiri imal etmez. Yalnızca önceden var olanı, evvelce üretilmiş, meydana getirilmiş bulunanı bazen sözle ya da eylemle ele geçirir. Bazen de ele geçirmek isteyenlere karşı onları korur. Öyleyse sonuçta yapılacak en iyi şey bütün bu bölümleri sahiplenme sanatı adı altında toplamaktır. Tayitetos, evet böylesi gerçekten iyi olur. Yabancı, peki Tayitetos, sahiplenme ve üretme sanatların tümünü kapsamını aldığına göre balık avcısının sanatını hangi bölüme koyacağız? Tayitetos, besbelli sahiplenme bölümünde bir yere. Yabancı, ama sahiplenmenin de iki şekli yok mudur? Bir yanda bağışlama, kiralama, satın alma gibi karşılıklı rızaya dayanan mübadele, öbür yanda ise söz ya da eylemden başka bir şeye dayanmayan ele geçirme sanatı olmak üzere iki şekli. Tayitetos, söylediklerimizden bu çıkıyor. Yabancı, peki ele geçirme sanatının da iki bölüme ayrılması gerekmez mi? Tayitetos, nasıl yani? Yabancı, burada açıktan açığa yapılan her şey mücadele bölümüne, kurnazlıkla yapılan her şey ise av bölümüne girer. Tayitetos, evet. Yabancı, ama eğer mantıksızlık etmek istemiyorsak av sanatını da iki bölümüne ayırmamız gerekir. Tayitetos, hangi bölümlere söyler misin? Yabancı, bu bölümlerden birincisi cansız avından, ikincisi ise canlı avından oluşur. Tayitetos, elbette bunların ayrı ayrı şeyler olduğunu inkar edilemez. Yabancı, nasıl edilebilir ki? Fakat cansız avı ancak dalgıçlık mesleğinin bazı dallarında ve sınırlı sayıda başka bazı sanatlarda özel adlar taşıdığından onu tümüyle bir yana bırakabiliriz. Gerisi yaşayan, canı olan varlıkların avlanmasıdır ki biz buna canlı av diyeceğiz. Tayitetos, tamam. Yabancı, ama bu canlı avının da iki ayrı şekli olduğunu haklı olarak söyleyemez miyiz? Yani pek çok şekil ve ad altında yeryüzüne dağılmış bulunan ayaklılar cinsi için karada yürüyenlerin avı, yüzücü canlıları içeren öteki cins için de suda yaşayanların avı diyemez miyiz? Tayitetos, elbette deriz. Yabancı, sonra bu yüzücü cinsi de uçan hayvanlar ve suda yaşayan hayvanlar diye ikiye ayıramaz mıyız? Tayitetos, şüphesiz ayırabiliriz. Yabancı, uçan cinsin avına gelince, sanırım bunun her türlüsüne kuş avı diyoruz değil mi? Tayitetos, evet gerçekten ona böyle deniyor. Yabancı, buna karşılık hemen hemen bütün suda yaşayanların avına balık avı denir. Tayitetos, evet. Yabancı, fakat bu çeşit avı da en önemli bölümlerine göre kendi içinde ikiye ayıramaz mıyız? Tayitetos, hangi bölümlerine göre? Yabancı, kendiliğinden kapanıp avı içine hapseden araçlar vasıtasıyla yapılan av ile vurarak yapılan ava göre. Tayitetos, ne demek istiyorsun? Bu iki avı birbirinden nasıl ayırıyorsun? Yabancı, birinci şekilde yakalanması istenen avı kuşatan ve içine hapseden her şeye pekala kapan adı verilebilir. Tayitetos, elbette. Yabancı, ağdan veya sazdan sepetler, ağlar, tuzaklar ve bu çeşit başka araçlara kapandan başka bir ad verebilir miyiz? Tayitetos, veremeyiz. Yabancı, şu halde avın bu kısmına kapanlı av ya da buna benzer bir ad vereceğiz. Tayitetos, evet. Yabancı, oysa olta iğnesi veya üç dişli yaba ile yapılan av bu birinci tür avdan farklıdır. Bu tür ava biz genel olarak yaralayıcı av adını verebiliriz. Buna daha iyi bir ad verilebilir mi Tayitetos? Tayitetos, isim önemli değil. Kaldı ki bu uygun görünüyor. Yabancı, bu yaralayıcı av geceden yapıldığında bu meslekten olan insanlarca sanırım genel olarak ateşli av diye adlandırılır. Tayitetos, çok doğru. Yabancı, gündüzün yabaların dişlerine balık iğnesi takılarak yapılan ava genellikle balık iğnesiyle avlanma denir. Tayitetos, gerçekten ona böyle denir. Yabancı, fakat bu yaralayıcı av böyle iğne kullanılarak ve yukarıdan aşağı doğru vurularak yapıldığında asıl kullanılan yabadır. Yaba ile balık avı da sanırım buradan geliyor. Tayitetos, hiç değilse bazıları ona böyle diyorlar. Yabancı, bütün geri kalan kısmın tek bir şekli olduğu söylenebilir. Tayitetos, hangi şekil? Yabancı, birincisine göre ters yönden vuran ve silahı balık iğnesi olup yaba ile olduğu gibi balığın vücuduna rastgele bir yerden vurmayarak daima başının ya da ağzının bir yerinden vuran ve onu su yüzünde sopa veya kamış yardımı ile aşağıdan yukarıya doğru çekip çıkaran av şekli. Ne ad vermemiz gerekir buna Tayitetos? Tayitetos, sanırım az önce araştırmayı kararlaştırdığımız şeyi böylece bulmuş oluyoruz. Yabancı, o halde sen ve ben oltayla balık avı konusunda anlaşmış bulunuyoruz. Hem de yalnız bunun adı üzerine değil, aynı zamanda bunun birlikte yapmış olduğumuz bir tanımı üzerine de. Gerçekten de tümüyle ele alındığında bu sanatın yarısı sahiplenme, sahiplenmenin yarısı ele geçirme, ele geçirmenin yarısı avlanma, avlanmanın yarısı canlı avı, Canlı avının yarısı su avlarının avıdır. Su avları avının alt bölümüdür. Tümüyle balık avından, balık avının alt bölümü yaralayıcı balık avından, yaralayıcı balık avının alt bölümü balık iğnesiyle yapılan balık avından oluşur. Bu sonuncusunda darbesini bir oltanın aşağıdan yukarıya doğru çekilmesi suretiyle vuran balık avı adını bizzat bu işlemin kendisinden almıştır. Bu balık avı bizim ne olduğunu araştırdığımız balık avından başkası değildir ve adı da Aspeleoptikos veya olta ile balık avıdır. Taitetos işte tam anlamıyla gerçek bir ispatlama. Yabancı. Öyleyse bu ispatlamayı örnek alıp aynı şekilde sofistinde ne olduğunu bulmaya çalışalım. Taitetos çok iyi olur. Yabancı. Şimdi birinci konuda başlangıç sorusu şuydu. Oltayla avlanan balıkçıyı meslekten olmayan sıradan bir kişi olarak mı ele alacağız? Yoksa teknik sahibi bir kişi olarak mı? Taitetos. Evet öyleydi. Yabancı. Peki ya şimdi adamımızı nasıl ele alacağız? Mesleğine yabancı bir kişi olarak mı? Yoksa sofistikte tamamen uzanan bir kişi olarak mı? Taitetos. Kesinlikle mesleğinin yabancısı olarak değil. Çünkü ne demek istediğini çok iyi anlıyorum. Böylesine büyük bir isim taşıyan bir kişinin dört başı mamur olması gerekir. Yabancı. Görünüşe göre belirli bir sanatın ehli olarak ele alacağız onu. Taitetos. Ama tam olarak hangi sanatın? Yabancı. Tanrılar aşkına iki adamımız arasındaki akrabalığı gözden kaçırıyor muyuz yoksa? Taitetos. Hangi iki adam? Yabancı. Oltayla avlanan balıkçı ile sofist. Taitetos. Hangi akrabalık? Yabancı. Avcılar arasındaki akrabalık. Bence onların ikisi de apaçık avcıdırlar. Taitetos. Peki ikincisininki ne cins bir av ola? Çünkü birincisininkini söylemiş bulunuyoruz. Yabancı. Az önce sanırım her türlü canlı avını iki bölüme ayırma ve bir bölüme yüzenlerin avını, ötekisine de yürüyenlerin avını koymuştuk. Taitetos. Evet. Yabancı. Bunlardan birini yani suda yaşayan yüzenleri inceledik. Yürüyenleri ise sadece bunların pek çok şekli bulunduğunu söyleyerek hiç bölmeden olduğu gibi bıraktık. Taitetos. Doğru. Yabancı. Yani sofist ve balık avcısı sahiplenme sanatından hareketle bir noktaya kadar aynı yolu beraberce yürüdüler. Taitetos. En azından öyle görünüyorlar. Yabancı. Ama canlı avından sonra onların yolu artık ayrılır. Biri denize, belki nehirlere ve sulak arazilere doğru gider. Oralarda yaşayan canlıları avlayacaktır. Taitetos, şüphesiz. Yabancı, öteki ise kara yönüne, başka çeşit nehirlere. Tabiri caizse zenginliğin ve gençliğin fışkırdığı çayırlara doğru yol alır. Buralardan beslenenler ona iyi bir av olacaktır. Taitetos, ne demek istiyorsun? Yabancı, yürüyenlerin avı iki çok geniş kısma ayrılır. Taitetos, nedir bu iki kısım? Yabancı, biri evcil hayvanların avı, öteki de yabani hayvanların avı. Taitetos, evcil hayvanların da mı avı oluyor mu? Yabancı, evet, eğer insan evcil bir hayvansa öyle. Şimdi şu tezlerden birini seç. Ya evcil hayvan diye bir şey bulunmadığını ya da bulunduğunu ama insanın dışında bulunduğunu ve de insanın yabani olduğunu kabul et. Yahut da insanın evcil olduğunu ama insan avı diye bir şeyin bulunmadığını söyle. Bu formüllerden beğendiğini seç ve kararını bize bildir. Taitetos, peki yabancı, kararımı verdim. Bizler evcil hayvanlarız ve insan avı da vardır diyorum. Yabancı, o zaman evcil hayvanların avının da iki türlü olduğunu söyleyeceğiz. Taitetos, ne bakımdan? Yabancı, haydutluğu, köle avcılığını, zorbalığı, her şekliyle savaşı bir bütün olarak alıp bunun adına şiddete dayanan av diyeceğiz. Taitetos, peki. Yabancı, öte yandan mahkeme huzurunda veya halk karşısında verilen söylevleri, özel konuşmaları da tek bir bütün olarak alıp buna da ikna sanatı adını vereceğiz. Taitetos, doğru. Yabancı, bu ikna sanatı da iki cins ayıracağız. Taitetos, hangi cinslere? Yabancı, özel kişilere hitap eden cinste, halka hitap eden cinse. Taitetos, öyleyse bunların her birinin ayrı bir ikna sanatı şekli olarak alalım. Yabancı, özel kişi avcılığı da kazanç sağlamak amacıyla ya da armağanlar vasıtasıyla yapılmaz mı? Taitetos, anlayamadım. Yabancı, herhalde dikkatini henüz gönül avcılığına vermemişsin, ne ondan? Taitetos, verseydim ne görecektim? Yabancı, avı izlemenin armağanlar eşliğinde yapıldığını. Taitetos, hakikaten öyle. Yabancı, öyleyse bu gönül avcılığı sanatını ayrı bir av şekli yapabiliriz. Taitetos, tamam. Yabancı, fakat çıkar avında lütuflarla kendine kapıları açtırmak, yalnızca zevki kendine amaç edinmek, kendi seçiminden başka bir kazanç aramamak sanırım hepimizin dalkavukluk veya yaltaklık dediğimiz şeydir. Taitetos, Başka ne ad verilebilir ki buna? Yabancı. Oysa aksine konuşmalarında Erdem'in çıkarından başka çıkar bulunmayan ama bu iş için bol para alan hoca farklı bir adla anılması gereken cinsten bir kişi değil midir? Tayetetos. Öyledir şüphesiz. Yabancı. İyi ama hangi adla? Hele bir düşün bakalım. Tayetetos. Gayet açık. Sofistin ta kendisi bu. Bence burada söz konusu olan odur. Böyle demekle sanırım adamımıza en uygun adı vermiş oluyorum. Yabancı. Öyleyse yürüttüğümüz muhakemeyi şöyle bir özetleyelim. Öyle görünüyor ki Tayetetos, sahiplenme sanatında, avcılıkta, canlı av, karada yaşayan av, evcil av, insan, özel kişi avcılığında, para karşılığında yapılan bir takastan başka bir şey olmayan ve ders vermek isfesi altında yapılan menfaat avcılığında, zengin ve soylu gençlere hedef alan avcılığa verilmesi gereken ad, şu yürüttüğümüz muhakemenin bizi vardırmış olduğu gibi sofistiktir. Tayetetos, kesinlikle. Yabancı, başka bir görüş açısı daha ele alalım. Çünkü araştırdığımız şeyin ait olduğu sanat hiç de basit değildir. Tam tersine son derece karmaşıktır. Nitekim yapmış olduğumuz bölümlemelere bakacak olursak, bu şeyin şimdi tanımladığımız gibi olmayıp başka bir türün simülasyonu olduğunu görürüz. Tayetetos, nasıl yani? Yabancı, sahiplenme sanatının sonuç olarak iki şekli vardı. Biri avlanma, diğeri de mübadele. Tayetetos, doğru. Yabancı, şimdi mübadelenin de bir elden ele mübadele, bir de ticari mübadele olmak üzere iki şekli olduğunu söyleyeceğiz. Tayetetos, tamam. Yabancı, ve buna ticari mübadelenin de iki bölüme ayrıldığını ekleyeceğiz. Tayetetos, hangi bölümlere? Yabancı, birincisi doğrudan doğruya üretici tarafından yapılan satış bölümü, ikincisi de başkaları tarafından üretilip şeyleri satın almaktan ibaret olan ticaret bölümü. Tayetetos, çok doğru. Yabancı, şimdi bu ticaretin aşağı yukarı yarısını şehir içi mübadeleler oluşturur. Buna küçük ticaret deniliyor değil mi? Tayetetos, evet öyle deniliyor. Yabancı, şehirler arasında yapılan alışverişlerin oluşturduğu mübadeleye ise büyük ticaret denilmiyor mu? Tayetetos, neden denilmesin? Yabancı, şimdi büyük ticarette de bir farklılaşma görmüyor muyuz? Burada da para karşılığında satılan ve mübadele edilen şeyler bazen bedenin, bazen de ruhun beslenmesine veya istifadesine yarayan şeyler değil midir? Tayetetos, ne demek istiyorsun bununla? Yabancı, burada açıkça göremediğimiz husus olsa olsa ruhla ilgili olandır. Yoksa diğerini açıkça gördüğümüzü sanırım. Tayetetos, evet. Yabancı, öyleyse şöyle diyelim. Şehir şehir dolaştırılan bir yerden alınıp başka bir yere satılan her şekliyle müzik, resim, hokkabazlık sanatı ve yine ruha hitap eden gerek süs eşyası gerekse ciddi etüt objeler olarak taşınıp satılan daha bir sürü meta, bunları taşıyan kimselere yiyecek, içecek satanlar olduğu gibi tüccar adıyla anılma hakkını verir. Tayetetos, çok doğru söyledin. Yabancı, bilimlerin toptan satıcılığını yapan, şehir şehir dolaşıp bu bilimleri para karşılığında sunan kimseye de aynı adı vermez misin? Tayetetos, veririm elbet. Yabancı, bu gayrimaddi metalar ticaretinin bir kısmına çok haklı olarak gösteri sanatı denilemez mi? Öbür kısmına gelince buna da birincisinden daha az gülünç olmayan ama sattığı şey bilimler olduğuna göre zorunlu olarak yaptığı işin adını yakın bir ad vermemiz gerekmez mi? Tayetetos, gerekir şüphesiz. Yabancı, öyleyse bilimlerle ilgili bu toptancı ticarette çeşitli tekniklerle ilgili bilimleri içeren bölümün bir adı, erdem denen meta ile ilgili bölümlerin ise başka bir adı olmak gerekir. Tayetetos, elbette. Yabancı, birincisine uygun düşen ad, teknikler üzerine toptan ticarettir.